Ayrım 47. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 399. Michel o kadar ağır bir suçluluk duygusu içindeydi ki, bir anda Arsen işlediği suçun sebebi haline geldi. Sanki kendisini tuzağa düşürmüş gibi kızdan nefret ediyordu. Gençliğinin bütün iniş çıkışlarını birlikte yaşadığı, en güzel anlarında da, en kötü zamanlarında da yanında olan, kırklı yaşları birlikte buldukları karısı Femke, gri mavi gözleri ve tatlı gülüşüyle bütün zihnini dolduruyor, Michel zihninde Femke'den kalan yere umutsuzca girmeye çalışan Arsen'in hayalini nefretle, hiddetle kovuyordu. Kıza iki satır yazıp aşklarına son verdiğini bile bildirmeyi akıl etmiyor, bir başka kalbi daha mahvetmek üzere olduğunu düşünmüyordu. Sevdiği adamın yerini yurdunu bilmeyen, bu nedenle haber alamadıkça deliye dönen Arsen yemeden içmeden kesilmişti. Belki Michel telefon eder diye evden çıkmıyor, günler geçtiği halde çalmayan telefonun başında oturuyordu. 3 hafta sonra Michel'den sevgisiz, kuru satırlarla dolu, aralarındaki yaş farkını bahane ederek bu aşkın yürümeyeceğini bildiren acı mektup geldi. Michel yaşadığı şokun etkisinden sıyrıldıktan sonra aklını başına toplamış, Arsen'in çıkıp gelme, kendisini arayıp bulma ihtimalini ortadan kaldırmak için 2 satır ayrılık mektubu yazmıştı. Nasıl bir trajedi yaşadığını bilmediği Michel'in kendisini kandırmış, kalbiyle oynamış olduğuna inanan Arsen de tıpkı Femke gibi bileklerini kesti. Gözyaşları içinde mektubu okuyan genç kız, elindeki bardağı duvara vurup kırdığı gibi bileğine saplamıştı. Ama kızının yaşadığı bunalımın farkında olan ve gözünü üstünden ayırmayan annesi koşup geldi, çığlık çığlığa kendini oradan oraya atan Arsen'i kaptığı gibi Taksim ilk yardıma götürdü. Michel'in Arsen'le birlikte bulutların üstünde yaşadığı sırada tesadüfen tanıştığı bir gazeteciyle yaptığı ve Hürriyet gazetesinde yayımlanan söyleşi şehirde epeyce yankılanmıştı. İstanbul'daki son günüydü. Arsen'le yaşadığı çok taze aşk nedeniyle tarifsiz ölçüde mutluydu. Ama öte yandan ertesi gün Femke ile yapmayı planladığı boşanma konuşmasının çok sert geçeceğini de tahmin ediyor, bu işten kolayca sıyrılmanın yollarını düşünüyordu. Kaldığı otelde Yeşilçam'ın 2. sınıf rejisörlerinden Erdinç Sönmez, konusunu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanından arakladığı Hüzün Bazlar adındaki filmini çekiyordu. Sıra filmin kötü adamını oynayan Süslü Salih'in kendini astığı son sahneye gelmişti. Hayalleri henüz misak-ı milli sınırlarıyla çevrili olduğu için Altın Portakal ödülüne çoktan fit olan, ötesini düşünmeye de zaten ülkesinin dış dünyaya kapalı pencereleri izin vermeyen rejisör, çekeceği karede hem Salih'in ipin ucunda kıvranan bedeninin tümünün hem de arka planda görünen şahane boğaz manzarasının yer almasını istiyor. Ama bunu Salih'in ayaklarını tutacak olan set işçisini göstermeden nasıl yapacağını çözemiyordu. Oğuz rejisörün Türk sinema tarihine damga vuracağından emin olduğu bu sahnenin çekilişine şahit olmaları amacıyla çağırdığı gazetecilerden bir ikisi gelmiş. Kahvaltılarını bitirmişler. Üstüne tembel tembel çay içip dedikodu yapıyorlardı. Michel Simonyan kahvaltıya inmişti. Az sonra Arsen gelecek, Kınalı Adaya, Arsenlerin yazlık evine gideceklerdi. Michel 6 günlük sevgilisiyle bu gece yatabileceğini, damağında kızla yaşayacağı muhtemel sevişmenin lezzetiyle Paris'e döneceğini umuyordu. Alışık olmadığı beyaz peynir ve zeytinle kahvaltı yaparken, başta kısa saçlı asistan kızı olmak üzere sürekli koşturan, birilerine seslenen, telaşla oradan oraya bir şeyler taşıyan filmcileri ilgiyle izlemeye başladı. Sabahın 7'sinden beri sahnenin hazırlanmasını bekleyen Salih çok sıkılmış, Filmcilerin çeşitli amaçlarla kullandıkları iki sopayı eline alıp bir bidona hafif hafif vurmaya, abazaca bir şarkı mırıldanmaya başlamıştı. Kafkas müziğinin kendine özgü ritmini ve hiç aşina olmadığı garip bir dilde mırıldanılan şarkıyı duyan müzisyen Michel Simonyan derhal kulak kesildi. Salih'in tuttuğu ritimde sanki tanıdık bir şeyler vardı. Yanına gidip tahta sopalarla çaldığı şeyin ne olduğunu sordu. Salih, Ermeni asıllı bu Fransızın %99'u Fransızca, %1'i Türkçe olan sözlerinden hiçbir şey anlamadı. Adamın gürültü yapma dediğini zannetti, pardon pardon diyerek bidona vurmayı derhal kesti. Ama Michel devam etmesini istiyor, el kol hareketleriyle çal demeye çalışıyordu. Sesi yüksek ve heyecanlıydı, gülüyor mu kızıyor mu anlaşılmıyordu. Salih iyice aptala dönmüştü. Filmin Türk sinemasına damga vurması muhtemel intihar sahnesini merak ettikleri için değil, Tarabya Oteli'nde Boğaz'a karşı beleş kahvaltı yapmak için gelen gazetecilerden biri, Galatasaray Lisesi mezunuydu, Michel'in çal diye çırpındığını, Salih'in salak salak baktığını görünce lafa karıştı. Abaza kökenli Türk'le Ermeni kökenli Fransız arasında çevirmenlik yapmaya başladı. Sohbetin en tatlı yerinde kısa saçlı asistan kız Salih'i yukarı çağırdı. Işık yapılmış, set hazırlanmış. Salih'in boynunu geçireceği ip avize çengeline bağlanmıştı. Salih, "Hazırım hocam, emredin," diyerek içeri girdi. Ama tavandan sarkan ipi görünce ürpermekten kendini alamadı. Rejisör Erdinç asistan kıza, "Gazetecileri de çağır, çekiyoruz. Gelsinler, fotoğraf mı çekecekler, ne bok yiyeceklerse yesinler," dedi. Çok sinirliydi. Başta yılların kameramanı Tuncer olmak üzere çekeceği sahnenin Türk sinema tarihine vuracağı damgayı iplemeyen ekip üyelerinin tümüne fena halde kızgındı. Lütfü Akat, Metin Erksan gibi büyük yönetmenlerle çalışmış, olmazı oldurmuş, yoktan var etmiş olduğu için tercih ettiği kameraman, intihar sahnesinin istediği gibi çekilebilmesi için Salih'in gerçekten intihar etmesi gerektiğini söylemiş, "Başka türlü mümkün değil hocam," diye gestirip atarak küçümser bir tavırla sigarasını yakmıştı. Karizması fena çizilen ama belli etmemek için esip gürleyen o tır rejisörün sahneyi parçalı planlar halinde çekmeyi kabul etmekten başka çaresi yoktu. Asistan kız hemen hocam diyerek gazetecileri çağırmak için fırladı. Kahvaltı salonuna geldiğinde Salih'e çevirmenlik yaparken Michel Simonyan'ın etnik müzik uzmanı olduğunu öğrenen Galatasaray Lisesi mezunu gazeteci Osman, teybini açmış Michel'le söyleşi yapıyordu. Asistan kız yalaka bir yüzle rejisörün nazik çağrısını iletti. Diğer iki gazeteci istemeye istemeye kalktı ama Michel'le söyleşi yapmayı çok daha ilginç bulan Osman hiç oralı olmadı. Osman müziğin yanı sıra diasporada yaşayan Ermenilerin Türkiye'ye ilişkin olumsuz tutumlarına da hafiften değinen, ölçülü bir siyasi tat da içeren söyleşiyi Hürriyet gazetesinde yarım sayfa yayımlamış, habere koyduğu hüzünbaz melodiler başlığını gören rejisör çileden çıkmıştı. Bizzat telefon edip sete çağırdığı İtoğlu'yit, Tarabya Oteli'nde prodüktörün kesesinden dört dörtlük bir kahvaltı yaptığı halde kendisiyle bir kelime bile konuşmamış, bir de üstüne utanmadan filminin adını çalmıştı. Michel söyleşide kucağında büyüdüğü fotoğrafçı dedesinin Karadeniz şehrinde bıraktığı izlerden bahsediyor. Sözlerinin bir yerinde kendindeki kopyasını saklamadığına çok pişman olduğu, karlı bir günde saat kulesi ve şehir fotoğrafını tarif ediyordu. Gazeteci söyleşiye bir kutucuk eklemiş, Michel Simonyan'dan aldığı bilgilere dayanarak Karnik Sabuncuyan'ın kısa bir biyografisini koymuştu. Ancak biyografide temel bir yanlış vardı. Michel, dedesinin doğduğu şehrin, Meram'ın adını hatırlayamayınca doğma büyüme Karadenizli diye kestirip atmıştı. Bu küçük Karadeniz şehrinin adı büyük bir gazetede ve çok itibarlı bir şekilde geçince, Karnik Sabuncuyan efsanesi yeniden dolaşıma girdi. Gazetede adının geçmesiyle birden tarihsel bir kişilik niteliği kazanan Sabuncuyan'dan kalan herhangi bir fotoğrafın şehirde hava atmalarına yardımcı olacağını düşünen birkaç kişi, acaba Sabuncuyan bizim aileyi de çekmiş midir diye büyüklerinden kalan albümleri karıştırmaya başladılar. Ama bu söyleşiden hiç hoşlanmayan kalabalık bir grup, şehre adım bile atmamış olan Michel Simonyan'ı şarlatan ilan etti. Onlara göre ortada karlı, saat kuleli bir resim falan yoktu. Bütün bu iddiaların altında dünyanın dört bir tarafında Türk diplomatlarını öldüren Ermeni terör örgütü Asala'nın eylemlerini unutturma çabası yatıyordu. Okuma yazmaya eski yazıyla başlayan Türkan Hanım, altına eski harflerle karlı göründe bir saat kulesi ve şehir yazılmış olan fotoğrafı da, fotoğrafın gül ağacından çerçevesini de gayet iyi hatırlıyordu oysa. Emekli olup Kaymakoğlu konağına yerleştikten ve bir arşiv kurmaya karar verdikten sonra şehrin tarihine ilişkin fotoğraflar toplamaya başlamıştı. Ne zaman böyle bir fotoğrafın olmadığı iddiası ortaya atılsa, resmin Ardıçoğlu konağının selamlık kısmındaki duvarda asılı olduğunu sert bir üslupla tekrar ederdi. Hatta Ardıçoğlu Totodaki Bey'in şehri ziyarete gelen İsmet Paşa onuruna verdiği davet sırasında çekilen bir resimde, arkadaki duvarda karlı bir günde saat kulesi ve şehir açık seçik görülüyordu ve milli şefin bu resmi o zamanki yerel gazetelerden biri olan Kıyı'da basılmıştı. Türkan Hanım'la olumlu ilişkiler içinde bulunmasının kendisine getireceği siyasi yararları iyi hesap eden ilçe belediye başkanı Cumhur Er Yıldıran, yaşlı kadının bu iddiasını doğrulamayı kendine görev bilmişti. O sıralarda henüz çok gençti, başkan falan da değildi. Bu makamı çok uzak bir ihtimal olarak aklından geçiriyorsa da, siyasete atılacak cesareti, birikimi ve çevresi yoktu. Gerçi Cumhur Bey'in o zamanki çabasını sadece siyasi çıkar beklentisiyle açıklamak adama büyük haksızlık olurdu. İlçe belediye başkanlığını yürütmenin yanı sıra balık halinde 4 dükkan ve 2 balıkçı gemisi işleten Ankara Dil Tarihin Halk Bilim Bölümü mezunu Cumhur Er Yıldıran oldum olası kültür ve tarihe meraklı bir kişiydi. Büyükşehir Belediyesi Dostlar Alışverişte Görsün konulu kültürel etkinlikler yapmakla yetinirken, Cumhur Bey Türkü Festivali, Kadınlara Resim Kursu, Roman Okuma Seferberliği gibi ücretsiz faaliyetler için bütçe ayırmaktan çekinmiyordu. Yıllarca Karadeniz boyunca sınıra kadar uzanan dağ köylerini dolaşıp sözlerini derlediği ve öykülerini kaleme aldığı Hikayeleriyle Karadeniz Türküleri adlı 480 sayfalık, tam bitirdim dediği anda yeni bir türkü hikayesiyle karşılaşınca baskıya vermekten vazgeçtiği, halk bilim açısından ciddi değer taşıyan kitabını bitirmişti. 4 yayın evinden red cevabı alınca kendi çabasıyla yayımlamak istemiş ve matbaacı kamere teslim etmişti. Karnik Sabuncuyan efsanesinin tartışma konusu olduğu yıllarda, okulunu yeni bitirip dönen ve türkü derlemek, siyasi bir çevre yapmak, balıkçı gemisi işletmekle yetinen Cumhur Bey, aynı yurtta kaldığı bir arkadaşı vasıtasıyla Türkan Hanım'ın sözünü ettiği gazeteyi araştırmış, Milli Kütüphane'nin süreli yayınlar bölümünde bulmuştu. Gerçekten de şehirde bir vakitler en çok okunan gazeteler arasında bulunan, ama 60'lı yılların sonunda ulusal gazetelerin tirajıyla baş edemeyip kapanan Kıyı'nın birinci sayfasında İsmet Paşa'nın fotoğrafı yer alıyor. Arkadaki duvarda efsanevi resim, karlı bir günde saat kulesi ve şehir, gül ağacından çerçevesi içinde açık seçik görülüyordu. Cumhur Er Yıldıran, o sıralarda mikrofilm veya tarayıcı imkanı bulunmadığı için gazetenin fotokopisini çektirmiş, getirip Türkan Hanım'a teslim etmişti. Sabuncuyan efsanesinin varlığını ispat eden Türkan Hanım, sağa sola gazeteyi göstererek bu resmi aradığını bildirmişti. Yıllar sonra bir gün kadim dostu Huma İpekören söz konusu fotoğrafı bulduğunu bildirmiş. O gün nezleli olan Türkan Hanım kendisi gitmeyerek şoförü Hamdi Tutuş'u fotoğrafı almaya göndermişti. Ancak şoförü yolda ihtiyar hekim Nurettin Kozanlı'nın karısı Ebe Mualla Hanım'a çarparak ölümüne neden olunca Türkan Hanım resmi falan unuttu, şoförünün yaptığı kazanın derdine düştü. Hamdi Tutuş'un zihinsel bozukluğunun ortaya çıkmasından ve hastaneye yatırılmasından çok sonra Huma Hanım'ı bizzat ziyaret etti ve kadının uzattığı şeyi görünce büyük hayal kırıklığına uğradı. Huma Hanım'ın karlı bir günde saat kulesi ve şehir olduğunu iddia ettiği şey fotoğraf değil bir gazete kesiğiydi. Yaşı 97'yi bulduğu halde kafası zehir gibi çalışan Türkan Hanım, daha 70 yaşına yeni giren dostunun zihninin yerinde olmadığını fark etti. Sabuncuya'nın efsanevi resmini bulamadığından çok Huma Hanım'ın haline üzüldü. Kadıncağızı kırmamak için aldığı gazete kesiğinde, karlı bir kış günü şehrin en yüksek noktasından çekilen renkli bir fotoğraf yer alıyordu. Karnik Sabuncuya'nın resminde olduğu gibi bunda da bir saat kulesi vardı. Ama bu, Padişah II. Abdülhamit'e bir saygı duruşu olarak yaptırılan ve büyük depremde yıkılan o canım kule değil, yerine yapılan zevksiz bir benzeriydi. Sabuncuya'nın fotoğraflarının birçoğu Türkan Kaymakoğlu tarafından toplanıp korundu. Gerçi hakkını yememek gerek, halk sepya basılmış bu muhteşem şehir fotoğraflarını Latif Tibuk sayesinde tanıdı. Latif Bey, Türkan Hanım'la iyi geçindiği sıralarda, üstünde Latin harfleriyle Foto Sabuncuyan ibaresi bulunan manzara ve bina resimlerini ödünç alıyor, sahibi olduğu Halk'tan Haber gazetesinin arka sayfasında, Bir Zamanlar başlığı altında, kısa bir yazı eşliğinde yayımlıyordu. Böylece Karnik Sabuncuyan efsanesi diye bir şey olmadığını iddia edenler seslerini kesmek zorunda kaldılar. Türkan Hanım, Moldovalı Anya ile basılmasından sonra şiddetle kınadığı bu olayın kahramanı Latif Tibuk'a mesafe almıştı. Başlangıçta Asiye Tibuk'un tarafını tutuyor, kadını gönülden destekliyordu. Ama çatık kaşlı Asiye hiçbir şey olmamış gibi kocasını evine kabul edip pos pos fotoğraflar çektirince fena halde gözünden düştü. Aileyle görüşmeyi tümden kestiği gibi Latif Tibuk'a fotoğraf vermekten de vazgeçti. Kahyasını gönderip elindeki fotoğrafları da geri istedi. Türkan Hanım'dan oldum olası çekinen Latif Tibuk, en iyisinden bir kutu madlen çikolata yaptırıp Kaymakoğlu konağına geldi. Derdi Bir Zamanlar köşesi değildi elbette. Şehirde hala sözü geçen bu yaşlı kadınla arasını düzeltmek istiyordu. Türkan Hanım'ın şehrin belli başlı kişilerine koyduğu tavır, diğerlerinin de tutumunu belirliyordu çünkü. Dostluğunu tekrar kazanamazsa bu mesafenin iş hayatına gölgesi düşebilirdi. Türkan Hanım bir kutu çikolataya kanacak bir kadın değildi. Rahatsız olduğu gerekçesiyle Latif Tibuk'un ziyaretini kabul etmedi. Kös kös geri dönen adam o sinirle Bir Zamanlar köşesini kaldırdı. Yerine dijital makine ile çekilen amatör resimlerin yer aldığı Şehrimizden köşesini koydurdu. Ama yeni köşe hiç tutmadı. Türkan Hanım da tıpkı Bay Stavro gibi karlı bir günde saat kulesi ve şehir konulu fotoğrafı bir gün bulacağına inanıyordu. Ölümün kıyısına gelip dayanmış bu iki insan için Sabuncuya'nın söz konusu şaheseri çok uzakta kalan zengin bir geçmişin ispatıydı sanki. Oysa boşuna arıyorlardı. Öyle bir fotoğraf yoktu, artık yoktu. Konağı yıktırıp yerine apartman yaptırmak isteyen Türk aile, inşaat süresince oturacakları geçici eve taşınırlarken, konakta bir yığın değersiz eşya bırakmışlar. Temizlikçileri Gül Ayşe Döngel'e istediğini alabileceklerini söylemişlerdi. Evde bir yığın pılı pırtı kaldığını gören Gül Ayşe, "Koşun kızlar!" diyerek kardeşlerini toplayıp geldi. Evi talan ettiler. sapı kopuk kömür kovasından, lambası kırık idare kandiline, yamulmuş bakır ilistirden dökülecek havı kalmamış halıya kadar, iğne bırakmamacasına her şeyi toplayıp götürdüler. Ellerinden gelse kapıyı bacayı da götüreceklerdi. 47. ayrımın sonu. Sayfa 406.